أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Ra'd suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 17, 18 ve 19. ayetlerini okuyacağız. Allah-u Teala bu ayetleri kendi muradına tam uygun olarak anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Bize özet olarak bu ayetleri anlatacak. Sonra üzerinde diğer ayetlerle ilişkilerini anlamaya çalışacağız.
Evet, Ra'd suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerinin mealini okuyorum. Şöyle 17. ayet. Düşünün ki Allah gökten su indirmiş de vadiler alabildiklerince sel olup akmıştır. Sel de üzerindeki köpüğü taşımıştır. İnsanların süs veya eşya yapmak için ateşte erittiklerinin üzerinde de benzer bir köpük oluşur. Allah hakla batılı işte böyle örneklerle anlatır. Köpüğe gelince o atılır gider. İnsanlara yararı olan şeylerse yerde kalır. Allah örnekleri işte böyle verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlarsa yeryüzündeki her şey ve onunla birlikte bir o kadarı daha onların olsa kesinlikle onu fidye olarak verip kurtulmak isterler. İşte onların verecekleri hesap kötü olacaktır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen biri ona karşı körlük eden kişi gibi olur mu? Sadece aklı selim sahibi olanlar doğru bilgiden yararlanırlar. Evet, 3 ayet böyleydi.
Tamam. Evet, şimdi 17. ayeti diğer ayetlerle bağlantılı olarak anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Enzele minessemâi mâen. Allah gökten bir su indirdi. Yani gök, bizim bütün su kaynağımız göktür biliyorsunuz. Eğer yağmur yağmayacak olsa hem biz susuz kalırız, hem tabiat susuz kalır. Ne yiyeceğimiz olur ne de içeceğimiz. Enzele minessemâi mâen fesâret evdiyetun. Vadiler aktılar. Yani böyle sel olup aktı. Nasıl? Bir kaderi ha kendi ölçüsüne göre. Yani vadiler dolup taştı. Vadiler dolusu şeyler, sular aktı. Fahtemele seylu zebeden rabiye. O sel kendi üste çıkan bir köpük taşıdı. Yani sel giderken bakarsınız ki üzerinden de bir köpük gidiyor. Ve mimma yuqidune aleyhi finnar. Bir de sizin ateş üzerinde o erittiğiniz şeyler, yani onların üzerine ateş yaktığınız şeyler, ateş yakıyorsunuz, atıp eritiyorsunuz. İşte altın olur, gümüş olur, demir olur, bakır olur, çeşitli şeyler olur. İbtigâ-i hilyetin, ya bir süs olmak, süs için yaparsınız. Ev meta'in ya da bir ticari mal olsun ya da kullanacağınız bir mal olması için yaparsınız. Orada da zebedün misluhu aynen o selin üzerindeki köpüklere benzeyen bir köpük oluşur. Kedelke yadribullahul hakka vel batıl. İşte aynen bu şekilde Allah hak ile batıla örnek verir. Yani şöyle akan şeye baktığınız zaman sele ilk gördüğünüz üzerindeki köpüklerdir. En üste çıkmışlardır. Şimdi onların bir takım insanlar olduğunu düşünün. Oradan el ederler. Hadi Allah'ım ne var ne yok. Bakın bak biz neredeyiz, siz neredesiniz falan diyebilirler. Şeyler de öyle. Demir olsun, bakır olsun, işte diğer madenler olsun eritildiği zaman onların da üzerinde köpük olur. Köpük üste çıkar. Peki üste çıkan köpük ne olacak? Bir müddet sonra kaybolur. Ama orada hiç görmediğiniz şeyler vardır. Onlar kalır. Yani illa da efendim işte beni şu kadar insan takip ediyor, şu kadar insana şey yapıyorum, benim söylediklerimi çok fazla dinleyenler var demenin bir anlamı yok. Köpük gibi, tamam, herkes seni görüyordur, baktığı zaman ilk önce göze çarpılan sensindir. Ama geriye ne bırakıyorsun, ona bak. Ne kalıyor arkanda? İşte Allah hakla batılı bu şekilde örneklendiriyor. Yani batıl çok şey gibi ortaya çıkabilir, çok güzel gibi ama bir müddet sonra kaybolur. Yani o köpüğe baktığınız zaman incedir, naziktir, parlaktır, güneşi yansıtıyordur falan. Ama bir müddet sonra kaybolup gider. Evet, işte hak ile batıl böyle. Allah-u Teala batıl için ne diyor? Batıl yok olup gider diyor, değil mi?
Evet, İsra suresinin 81. ayetinde hocam. Şöyle diyor Cenab-ı Hak. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Hak geldi, batıl yani asılsız olan şeylerse yok oldu. Niye? Çünkü اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ Zaten batıl yani hak olmayan, asılsız olan şeyler yok olmaya da mahkumdur diyor Cenab-ı Hak.
Elbette.
Aynı buradaki anlatılan kötü
misali. Aynen burası anlatılan gibi.
Yani bir an sizi aldatır, tabii, şöyle olur, böyle olur falan ama onun ne
yani
faydası
vardır, yukarıya çıkar,
ne de sürekliliği olur, vardır.
Devam etmez ki, evet, yani bir müddet sonra kaybolup gider. Ortada hiçbir şey kalmaz.
Evet. Onun haricinde bir ayet daha var bununla alakalı. Cenab-ı Hak Sebe suresinin 49. ayetinde buyuruyor ki, kul de ki, ca'el hakku, bakın artık hak geldi, yani Kur'an. Hakkı, hem kendisi hak hem içeriği hak geldi. Ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Artık batıl ne yeni bir şey ortaya koyabilir ne de eskileri geri getirebilir diyor. Çünkü artık ortada hak var. Bu çerçeveden bakan herkes artık hakkı görebilir. Dolayısıyla bunun dışında kalan batıl ne artık yeni bir şey getirebilir bunun üzerine ne de eskiden var olan o batılları getirebilir. Hak her şeyi örtmüştür artık diyor Cenab-ı Hak.
Çünkü o bir gerçektir. Evet. Herkesin fıtratı da onu anlar ve, evet, kavrar. Hani kabul etmese bile karşısına çıkamaz. Evet. Diyor ki فَمَّزَّبَتُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً O köpük diyor, üzerindeki köpük böyle kaybolur gider. Yani bir müddet sonra bakarsın hiç köpük diye bir şey kalmamış. İster madenlerin eritilmesinden oluşan köpük olsun, ister selin akmasından dolayı oluşan köpük olsun. Yok olur gider, köpük yok. Az önce her taraf köpüktü, nerede? Hiçbir şey yok. İşte batıl da aynen bu şekildedir az önce.
Var gibi gözükür değil mi hocam? Bu örnek aslında bunu anlatıyor.
Hem var gibi gözükür.
Tamamen yok değil.
Hem de üstte oluyor.
Üstte gözüküyor, aldatıyor.
Çok da güzel gözüküyor.
Evet.
Böyle parlak gözüküyor, evet, falan.
Yani üstte olması, hani bunun sayısal üstünlüğü de olabilir,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Çok, yani baktığın zaman en çok onu görüyorsun.
Çok da tarafta. Tabii yok, baktığın zaman onu görüyorsun.
Kemiyet açısından hiç şey, keyfiyet açısından hiçbir şey ifade etmiyor.
Bak şimdi mesela onun altında diyelim ki bir büyük bir sel akıyor. Alt tarafta mesela altın şeyleri,
evet,
var.
Onu örtüyor da, değil mi? Gizliyor.
Hiç göremezsin, evet, ki.
Göremezsin.
Görmek istesen de göremezsin. Ya da işte taşları düşünün. Yani ağırlığı olanlar orada kalıyor. O her şey gidiyor ama bakıyorsun o gene orada.
Aynen öyle.
Dolayısıyla
bu biraz önce bir İsra suresindeki ayet de aslında bu. Yani
aynen.
Hak gelince batıl yok olmaya mahkum. Çünkü biraz sonra bir şey olacak ve o köpük yok olacak ama hak yine,
tabii,
gerçek olarak çıkacak.
Mesela
ortaya.
Biz buna şunu örnek verebiliriz. Yani bugünler en çok konuşulan çocukların evlendirilmesi,
evet,
meselesi,
evet,
var.
Evet. Ne oldu şimdiye kadar, ne söyleniyordu?
Bakıyorsunuz. Bütün mezhepler bunu kabul etmiş. Tamam. Ondan sonra tefsirler kabul etmiş. Ayetleri tahrif ederek, anlamlarını değiştirerek bu olayın delili yapmışlar. Ama şimdi gerçek ortaya çıktığı zaman, yani o kadar çok ayet var ki, burada zaten derslerde yaptık, çocukların ancak reşit olduğu zaman evlendirilebileceğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan ayetlerin hepsinin üstü örtülmüş. Nasıl örtülüyor? İşte bu selin
köpüğüyle.
Selin köpüğüyle örtmüşler. Peki ne oldu?
Ne oldu?
Mesela orada tutmuşlar Talak suresinin 4. ayetinde vel ubella ilem yahidneye
henüz adet görmeyen
evet,
şekilde.
Yani henüz adet görmeyen
çocuğu çağırmışlar şekilde bir mana vermişler.
Henüz adet görmeyenler çocuklardır. O da 3 ay iddet bekler demişler. İddet beklemesi için de Ahzab suresi 49. ayete göre evlenmesi ve eşiyle ilişkiye girmiş olması gerekiyor. Bunu hem evlenmeye hem de ilişkiye delil almışlar. Ayeti saptırarak, anlamını bozarak. Onunla yetinilmemiş. O ayetin anlattığı adet problemi olan hanımlara da
çözüm bulamamışlar.
Çözüm bu yıllarca mesela kendi ekranları, kendi yaşıtları adetten kesilinceye kadar bekle, ondan sonra 3 ay daha beklersin demişler ki en büyük zulmü de ona yapmışlar. Gerçi çocuğa yapılan da çok büyük bir zulüm. Ve bu zulme şey yapmışlar, Kur'an'a alet etmişler. Şimdi bu tamamen batıl değil mi? Bak işte bugünlerde mesele ortaya çıktı. Yıllardır bağırıyorduk ama biz ne oluyor? Şeyin altından bağırıyorduk o.
Kur'ancı deyip susturuyorlardı. Şimdi hepsinin aklına Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili Nisa suresinin 6. ayetinin var olduğu geldi bir anda.
Ve ilgili çok sayıda ayet tabii. Sadece evet. O değil.
Tabii. Yani tek başına onu bile hatırlamaları yeterli aslında.
O da yetiyor.
Evet, ama daha önce bilinmiyordu yani. Kur'an çözmüyordu bugüne kadar.
O kadar çok anlatıyorduk ama kimse duymak istemiyordu. Bu tıpkı şeyin senin altında kalmış olan şeyler gibi yani. O değerler gibi. Peki ne oldu bunlar? 2 dakikada yok oldu, gittiler yani. Batıl böyle. Şimdi sadece bu değil, bu bir başlangıç. Böylece yüzlerce konu ortaya çıkacak.
Ama işte, tam hocam burada önemli olan şu. Toplumda bir infial oluştu da bunlar geri adım atmak durumunda kaldılar.
Tabii,
demek ki yani toplumdan böyle bir şey gelmediği sürece bunlar da diğer fikirlerinden geri adım atmayacaklar.
Asla.
Yani benzer şeyi biz istiyoruz ki değil mi? Namaz vakitlerinde de olsun, faiz konusunda da olsun. Yani birçok konuda böyle olması lazım ama şu an toplumdan bir infial gelmiyor. Bir kalksa, toplum o konuda da bir bilinçlense bunlar o konuda da aslında şey yapacaklar.
Tabii,
yani
tabii.
Dertleri Allah rızası veya Kur'an-ı Kerim falan da değil yani.
Mesela şu anda biz Aralık ayındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı bir namaz vakitleri tespiti yapmış kendine göre. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı. Bütün hadislere %100 aykırı. Mezhep görüşlerine %100 aykırı, bilime %100 aykırı. Bu çok kesin. Kendileri de bunu kendi isimleri gibi biliyorlar. Ama biz Diyanetiz, biz kurumuz diyerek haşa kendilerini ilah yerine koyuyor. Ve bugün mesela Türkiye'de bütün Müslümanlara sabah namazını teheccüd namazı vaktinde kıldırıyorlar. Yatsı namazını da teheccüd namazı, yani gece namazının başladığı saatte, yatsı vaktinin bittiği saatte kıldırıyorlar. Ne olacak? Yarın bir yetkili çıkıp da bu nedir, bunun hesabını verin dendiği zaman hepsi esas duruşa geçecek.
O zaman ayetler akla gelecek.
Hemen ayetler akla gelecek.
Aslında Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 114. ayet var. İsra suresi 78. ayet var diye bilecekler
tabii,
o zaman.
Tabii onu pekala bilecek şey ama var mesela. Yok. Taha suresi 130. ayet var diyecekler.
Tabii. Ama şu an yok o ayetler.
Ya da şey nedir bu? İsra suresi 12. ayet var diyecek. Evet. Dünya kadar ayet var. Ayrıntılı bir şekilde diyeceklerdir. Ama bu batıl kesinlikle yok olacak. Hak kesinlikle ortaya çıkacaktır. İşte Allah-u Teala bu ayetlerle, az önce senin okuduğun ayetlerle bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da bizim için bir imtihandır. Ya biz de bizi de görsünler, biz de köpük olalım desek.
Yani önemli olan hakkı çoğu kimse dillendirmiyorken de hakkı savunabilmek.
Asıl mesele
yani
o.
Çoğunluğa bakarak etmemek lazım.
Asıl mesele yani. O. Mesela şeyde Hadid suresinde vardı ya, Mekke'de fetihten önce
evet,
hayır yapanlarla.
Min kabili fethi ve katil.
Evet. Fetihten sonra
şey yapanlar bir
şey
olmaz.
Yapanlar Allah bir saymıyor yani. Mekke'nin fethine kadar tamam işte Müslümanlar siyasi olarak zayıf durumda.
Evet. La yestevi minkum men enfaka min kabili fethi ve katil. Hani fetihten önce Allah yolunda hayır yapanla savaşanla bu fetihten sonra yapanlar bir olmaz diyor Allah.
O kadar.
Onların bir derece farkı var.
Yarın öbür gün gerçekler ortaya çıktığı zaman herkes gerçeklerden yana olur ama esas olan şu an olmaları.
Evet, aynen öyle.
Yani o evet o da günah, o da sevap. O zaten devamında o da var.
Ulaike a'zamu dereceten minellezine enfeku min ba'du ve katelu. Fetihten sonra infak edip savaşanlara göre fetihten önce bu işi yapanlar bir derece üstün.
Tabii.
Ha, buna rağmen ve kullen va'adallahu husna. Allah her birine tabii ki en güzeliyle karşılanma sözü veriyor ama o ama derece
öbürleri,
kapanmıyor.
Öbürleri önder grubuna giriyor.
Onlar kapanmıyor derece.
Onların alacakları karşılık çok daha fazla. Allah-u Teala cümlemizi önder olanlardan eylesin. Evet. Kedalike yadribullahul emsal. Orayı şey yaptık. Allah.
Feyethebu cufa'a.
Orayı okudum.
Orayı söylüyorduk. Hani kurur ama ve emma ma yenfa'un nas.
Tamam.
Feyem kötü filan.
Tabi o şimdi yani kurur derken ortada gene bir şey kalmıyor ki. Yani onu temsil eden bir şey yok. Yani yok olup gider. En güzel ifade bu. Evet. Ama insanlara fayda veren şey toprağın üzerinde kalır. Onu şey de götürmez, sel de götürmez. Orada kalır. Ne olmuş oluyor? Hatta onda üstü açılır, rahatlamış da olur. Yani çok mesele iyice ortaya çıkar. İşte bugün çocukların evlendirilmesi meselesinde olduğu gibi artık hiç kimsenin aksini söyleme şansı yok. Evet. Kedalike yadribullahul emsal, işte Allah örnekleri böyle verir. Biliyorsun Allahü Teala her konuda örnekler verir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok şeyler vardır. İşte bu da bu hak ile batılın örneklerindendir. İstersen Allah'ın örnek vermesiyle ilgili ayetlere de bir şey yapalım.
Şimdi mesela Kehf suresinde bir ayet var. 54. ayet, 18. surenin 54. ayeti. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki: "Velakad sarrafna fi hazal Kur'an lin-nasi min kulli mesel." Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği, yani her konuyla ilgili bir örneği değişik biçimlerde verdik diyor Allah. Yani hakkı batılı anlatırken bir örnek, şunu anlatırken bir örnek, bunu anlatırken bir örnek falan. Bütün bunlara rağmen ne oluyor? وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ama bir bakıyorsunuz ki insan yine en çok cedelleşen, tartışan varlık. Ya buna rağmen oluyor mu bir şey? Olmuyor yani. Yine anlamak isteyen anlıyor. Anlamak isteyene siz ne yaparsanız yapın herhangi bir şey fark ettiremiyorsunuz. Bunun dışında Cenab-ı Hak Rum suresinde buyuruyor yine: وَلَقَدَ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Bu Kur'an'da biz insanlar için her türlü örneği verdik diyor Allah. Her türlü örneği. Mesela işte mucizeleri anlatırken önceki ümmetlere verilen mucizeler anlatılıyor. Niye Muhammed Aleyhisselam'a onlara verilen gibi bir mucize verilmediği anlatılıyor falan. Ondan sonra böyle inci'tihum bir ayetin, sen onlara bir şey getirsen bile bir mucize, leyekulennellezine keferu in entum illa mubtilun. Ya bunlar için yine bir şey değişmeyecek, diyecekler ki siz batıla dalan kimselersiniz. Yani yine bunlar geri adım atmayacaklar. Ama Allah Teala anlaşılınlar diye ve ellerinde herhangi bir koz kalmasın diye sürekli örnek veriyor. Ve niye örnek verdiğini de Cenab-ı Hak Zümer suresinin 27. ayetini de anlatıyor. Orada da şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Bakın biz bu Kur'an'da, Zümer 27. ayet, insanlar için her türlü örneği verdik. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Bakın tezekkür etsinler diye. Yani bu sayede, bu örneklerle birlikte ne tezekkür? Yani Kur'an'ın verdiği bu doğru bilgileri kavrasınlar. Öğrensinler, meseleleri daha çabuk anlasınlar diye. Yoksa Allah Teala soyut olarak bazı şeyleri anlatıp geçerdi. Ama somut bir de örneklerini verdi işte. Hakkı batılı anlatacak. Hemen bir bakın burada 17. ayette Rahat suresinde olduğu gibi bir sel, köpük, işte madenleri eritmek için yakılan ateş, onun üzerine biriken köpük örneği verdi Allah. Ne yapıyorsunuz? Hemen bu örneği düşünüp hakla batılı kafanızda netleştiriyorsunuz. İşte soyut somut arası ilişki kuruyor Allah. Niye? لَعَلَّهُ مُتَذَكَّرُونَ diyor. İşte bak, doğru bilgilerinizi kullanasınız diye. Bakacaksın gerçek hayata. Evet ya, gerçekten köpük var gibi gözüküyor. Bazen güzel gözüküyor. Çok gözüküyor. Ama rüzgarla birlikte, suların çekilmesiyle birlikte onlar yok oluyor. Yine en faydalı olan şeyler kalıyor burada. Yani siz ne yaparsanız yapın köpüğü daimi kılamıyorsunuz. Orijinal madde neyse daim olan o. Yani hak hiçbir şekilde gizlenemiyor. Bir müddet üstünü örtebilirsiniz ama gün gelecek, güneş açacak, rüzgar çıkacak, o köpük kuruyacak. Kuruduğu zaman da ne olmuş olacak? Hak batıla galip gelmiş olacak. Niye? İnnel batile kâne zehûka demişti Allah. Çünkü batıl yok olmaya mahkum. Batılın kuralı bu. Yok olacak bir gün. Ha bugün mü? Onu biz bilemeyiz. Bize düşen hak tarafında olmak, hakkın peşinde olmak. Biz hakkın peşinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle batılın yok olduğunu her daim gözlerimizle göreceğiz. İşte uzun bir süre bu çocukların evlendirilmesi meselesinde olduğu gibi göremiyorduk. Ama toplumsal bir infial oldu. Bir anda bizim yıllar yılı konuştuğumuz şeyler unutuldu. Sanki bizim dışımızdaki herkes Nisa suresi 6. ayeti okuyormuş gibi oldu. Değil mi? Bir anda herkes. Ya yıllar yılı söylüyorduk zaten bunu oldu ama hiç önemli değil. Yani ilk biz söylediğin peşinde falan da değiliz. Yani yeter ki görülsün bunlar. İşte bugün olan bu konuyla alakalıydı. Yarın işte namaz vakitleriyle ilgili olur. Öbür gün faiz konusuyla ilgili olur. Öbür gün adalet hukuk sistemiyle ilgili olur. Olur. Önemli olan kimse hakkı dillendirmiyorken bile hakkın yanında her şeyi göze alarak bulunabilmektir. Önemli olan bu.
Zaten evet. İmtihan da odur. Yani imtihan doğrularla yani menfaat evet. arasındaki ilişkidir. Eğer sen öyle kısaca ha böyle millete karşı güzel evet. gözükmek istersin böyle televizyon ekranlarında ya da sosyal medyada ya da başka bir yerlerde milletin itibar etmesini beklersin, alkışlamasını beklersen kısa süreli bir yükseliş, onun ebedi bir kayıp olmuş olur. Ama hakkın karşısında dimdik durursan o zaman herhangi bir problem olmaz. Şimdi mesela tabii burada çok çok şeyler ortaya çıkacak ama ondan en önce şunu söyleyelim. Mesela sen az önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de örnek vermesiyle ilgili çok sayıda ayet okudun. Bize bunu hiç öğretmişler miydi? İslam aleminde böyle bir bilgiye sahip olan var mı? Yani Allah-u Teala Kur'an'da her şeyin örneğini de vermiştir diye bir bilgiye sahip olan var mı?
Böyle bir şey yani yok. Bize öğretilen Kur'an-ı Kerim'in birçok şeyi kapalı bıraktı.
Bırak ben mücmel.
O bilgiydi yani. Mücmel. Mücmel kapalı bırakmış. Açıklama ya tırnak içerisinde Hazreti Peygamber'e bırakılmış ya ona bile bırakılmamış ümmete işte hocalara bırakılmışlar. Onlar o boşlukları dolduracaklar. Kıyasla, icmayla, şunla bununla falan. Öğretilen bu.
Allah-u Teala ben bunu çok ayrıntılı evet. bir şekilde bir bilgiye göre açıkladım demesine rağmen
bilinmiyor.
Bunu bilen bir tek kişi var mı? Mesela Allah-u Teala bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor değil mi?
Evet. Ama biz ne biliyorduk? Yani kitap sadece Rasul'e, Nebi'ye de değil. Rasul'e verilir. Nebi, Rasul'e evet. indirilen kitapla amel eder.
Mesela şimdi bakın bu çocukların evlendirilmesi konusunda şunu da söylüyorlar. Bu vesileyle ona da bir cevap vermiş olalım diye şey yapıyorum. Mesela Resulullah'ın Ayşe validemiz de 6 yaşındayken nişanladı. İşte şey yaptığı zaman da nişanlama değil, nikahlama mı? Biz böyle diyoruz. Değil. Bu bir nikah. Nikah kıyılıyor. Şimdi sıkışınca diyorlar ki canım işte sizin okuduğunuz işte Nisa suresi
6. ayet.
Evet. Medine'de inmiştir. Bu olay da Mekke'de olmuştur. Peki kardeşim. Mesela şey yapsak, şöyle düşünelim. Allah-u Teala ne diyor Nisa suresi 6. ayette? Hatta idâ belagun nikah diye bir kelime kullanıyor.
Nikah çağı.
Yani bak, diyor ki önce yetim çocukları denemeden geçirin. Yeni doğmuş bir çocuk denemeden geçirilir mi?
Olmaz.
Olmaz. O zaman belli bir seviyeye gelmesi lazım. Şöyle en az 6 yaşına falan gelmesi lazım ki denemeden geçirilir. Hadi 5 olsun neyse yaşına göre. Peki denemeden geçirdiğimiz bir süre olduktan sonra hatta idâ belagun nikah diyor. Nikah çağına varıncaya kadar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i apaçık Arap diliyle indirdiğini söylüyor. Bunun Mekke'si Medine'si yok. Peki hatta idâ belagun nikah dediğine göre nikah çağı diye bir kavram eğer Arap dilinde olmazsa denir Allah böyle bunu şey? Böyle bir böyle bir kelimeyi kullanır mı orada böyle
veya
bir kavramı kullanır
mı? Herkes
sormaz
mı nedir bu nikah çağı?
Yani nikah çağı
ne zaman ilk olur? Defa. Kaç yaşında başlar?
Biz ilk defa duyduk. Evet. Öyle derler. Böyle bir şey söz konusu değil.
Demek ki bilinen bir şey.
Ya bilisanin arabiyyin mubin diyor değil mi Allah-u Teala? Apaçık Arap diliyle.
İlla bilisani kavmihi. Evet.
Apaçık diyor değil mi? Apaçık diyor. Yani Mekkelilerin asla şüphe etmeyeceği bir ifade. Demek ki onlar da bunu biliyorlardı. E peki Mekke'de indiğinde herkesin ittifakı olan Müminun suresi ve Meariç suresi var. Orada Allah-u Teala evli olanlar için vellezine hum li furucihim hafizun diyor. Onlar namuslarını korurlar diyor. Peki illa ala ezvacihim sadece eşlerine karşı korumazlar. Ev ma meleket eymanuhum ya da hakimiyetler altında olanlar da karşı korumazlar ki o da nikahlı, o da eşleri. Burada bir veya veya demesinin sebebi bir kişinin yani kadının zaten birden fazla eşi olmaz. Eşi ya hür olur ya esir olur. Ama erkeğin birden fazla eşi olur. Fakat eğer
hür bir kadın
hür kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa Nisa suresinin 25. ayetine göre
ancak o zaman
esir bir kadınla evlenebilir.
Demek ki ya o ya o olabilir.
Ya o ya o ikisi birden asla olmaz. Kadın olsun erkek olsun. Zaten Nur suresi 32 ve 33. ayetlere göre de bir esir kadından
ancak
nikah dışı bir şekilde cinsel yararlanma imkansızdır. Mutlaka nikahlı olacak kim olursa olsun. Şimdi inşallah bu da devreye girer. Bu konularda inşallah ciddi manada tartışılır. Gerçekler ortaya çıkar. Çünkü İslam aleminin tamamında bu ayetlere çok yanlış anlamlar verilmiştir. Ve şey bitirilmiştir. Şimdi mesela bir de şu mesele de var. Bakın bu mezhepler açısından söyleyelim. Hanefi mezhebine göre şeyin bu Mekke meselesini bitirelim bundan sonra olsun. Şimdi bu da Mekke'de inmiş bu ayetler.
İlla ala ezvacihim ayetleri.
Ferslerini, kendi namuslarını korurlar. Bir çocuk için namusunu korumak diye bir şey olur mu? Namusun ne olduğunu bile bilmez zaten çocuk. Bilir mi?
Bilmez.
Bunu bile bilmez ki korusun. Yani bakın orada namusunu korurlar ifadesi geçiyor. Medine denilen ayette de muhsanat diyor. Muhsanat. Yani kendileri şeyde gibi
Kale içerisinde gibi
korunan kadınlar. Ya bir çocuk için bu kelimenin hiçbir anlamı olmaz ki. Erkekler için muhsin diyor. Kendilerini kale içindeymiş gibi koruyanlar diyor. Ondan sonra Nur suresinde ne diyor Allah? Zina eden bir kişi ancak zina edenle evlenir.
Çocuk için böyle bir şey
söylenir. Çocuk için böyle bir şey söylenir mi? Şimdi dolayısıyla
yani ne Mekke ne Medine hiç önemli değil.
Yani Mekke'de diyerek de şeye yatamazlar. Çamura yatamazlar. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bir başka şey az önce söyleyecektim. Onu da şey yapmış olayım. Mesela bugün Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde baba bakire kızını hiç ona sormadan evlendirir.
İstediği kişiyle.
Kendi tercih ettiği kişiyle evlendirir. Kıza sadece işte evlendin gittir. O kadar. Yani kızın bu konuda herhangi bir karar verme yetkisi yoktur. Hanefilerde kızın mesela bu üç mezhepte kadın nikahın tarafı da olamaz. İster şey olsun bakir olsun ister dul olsun hiç fark etmez. Yani nikah masasında oturup da evet diyemez. Şahitlik de yapamaz. Zaten bunların hiçbirisinin Kur'an'a uygun tarafı yok. Peki Hanefiler
bu sefer tam tersi.
Hanefilerde kadın hiç velisinin devreye girmesine gerek kalmadan tek taraflı kararıyla evlendirilir. Yani denetimsiz bir evlilik yapar. Denetimsiz evlilik yapabildiği için de kadın kaçırmalar vardır, kız kaçırmaları vardır. Hanefiler bölümünde ondan daha kötüsü şu, Hanefilerde mükrehin nikahı geçerlidir derler.
Baskı altında.
Yani baskı, yani birisi şuradan bir kadını kızı neyse tam talak içinde aynı şeyi söylerler. Şuraya bir kız koyuyorsun, şuraya da bir erkek koyuyorsun. İkisi de birbirini asla sevmiyor. İkisinin de alnına birer tabanca dayıyorsun. Diyorsun ki bununla evleneceksin. Ölmektense evlenmek daha iyi diyor.
Ya da aileleriyle tehdit ediyorlar. Hı? Ya da ailelerinden birini öldürmekle tehdit ediyorlar.
Tabii yok ya bizzat kendisi diyelim yani öbürlerini söylemeyelim. Evet, evet. Çünkü mükreh, o da mükrehtir tabii. Efendim İşte sen de bunu kızı alacaksın, sen de şey yaparım. Tamam, nikah geçerli. Ya da adam kadının alnına tabanca sıksa, benimle evleneceksin. Evet dese ve bunu da şey yapsa, yani canlı yayında yapsa, geçerli bir nikahtır diyorlar. Ya peki, bütün bunlar şey açısından ne olur? İstersen sen bir aç, Nisa suresinin 21. ayeti açısından nedir durum? Burayı bir oku.
Nisa 21. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ
İstersen 20 ile beraber
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Hani bir eşi boşayıp yerine başka bir eş almak isterseniz ve o boşayacağınıza kantar dolusu mal, mülk, işte mehir, şu bu falan vermiş olsanız فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şeyi geri almayın diyor Allah. اَتَأْخُذُونَهُ Yani nasıl alacaksınız ki? Buhtanen ve ismen mubina, yani apaçık bir günaha girerek, iftira ederek mi bunu geri alacaksınız? Nasıl
zaten
yapacaksınız?
Zaten bu, bunların çocukta, çocuğa kantar dolusu mal verilmez. Olmaz. Öbürü de çocuksa veremez. Evet. O da orada çocuk olmayacağı çok net. Şimdi devamını oku.
Devamı ve keyfe te'hudûnehu. Nasıl alacaksınız ki? Ve gad efdâ ba'dukum ilâ ba'din. Sizler birbirinizle kaynaşmışsınız. Ve ahazne minkum mithaqan galiza ve o kadınlar sizden güçlü sapasağlam bir söz aldılar sizden.
Peki. Hani burada baştan sözleşme yaptınız. Kim burada? Sözü kadınlar. Alan kim? Kadın.
Ahazne.
Peki Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre
taraf olamazdı zaten.
Bir baba kızına sormadan evlendirmişse kız buradan nasıl söz almış olabilir? Olamaz. Olabilir mi? Ya da Hanefi'ye göre anla tabanca dayamışsın evet demiş söz almış sayılabilir mi? Hem de sağlam bir söz. Peki baskı altında nikahı kabul etmiş olan bir adam karşı tarafa sağlam bir söz vermiş olabilir mi?
Kesinlikle olmaz.
İşte buyurun. Yani bu dini ne hale getirmişler? Bakın bunlar işte batıl. Ama bunlar köpük. Bunlar İslam aleminde din diye bütün tamamında İslam aleminin %100'ünde yeni değil ta uzun asırlardan beri din diye tatbik ediliyor. Ve insanlara gelin Müslüman olun deniyor. Böyle bir saçmalık olur mu yani? Bu yani bu dine, yani sizin anlattığınız dine kim inanır ya? Ama Allahü Teala öyle demiyor ki. Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara yeryüzünde karşı çıkacak hiç kimse yoktur. Çünkü o bir haktır. Ama öbürleri de hakkı batıl gibi gösteriyorlar. En tehlikelisi o değil mi? Sanki ayet okuyormuş gibi, Allah'ın dinine uyuyormuş gibi böyle gevezelik ediyorlar. Açıyorsunuz kitapları. Soru sormak yasak zaten. Sanki ayet uyuyormuş gibi diyorlar. Çok sayıda ayeti de hiç okumuyorlar. Ondan sonra oluyor bunlar büyük İslam alimleri. Neyse inşallah bunların bu pislikleri tümüyle ortaya çıkar. O köpükler tamamen kaybolur ve hak tümüyle ortaya çıkar. Allahü Teala o günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi Allahü Teala bakın burada da bir vaatte bulunuyor. Doğru yoldan gidenler, doğru yolda gidenler için 18. ayette. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى Rablerine icabet edenler için. Yani Allah ne diyorsa o. Beni başkası ilgilendirmez. İsterse bütün dünya tam tersini söylesin. Beni asla ilgilendirmez. Ben Rabbimin davetine, yani Rabbimin isteklerine boyun eğerim. Peki onların elde edecekleri ne? الْحُسْنَى Yaptıklarının en güzel. Yani çok çok fazla Allahü Teala onları ikramda bulur. Peki el husna istersen bununla ilgili birkaç ayet vardı. Yoksa devam edeyim mi?
Yani bununla alakalı iki tanesini hemen okuyayım. Mesela oku. Yunus suresi 26. ayet var. Hani lillezine ehsenu el husna ve ziyade. Hani güzel davrananlara, güzel Allahu Teala'nın uygun gördüğü işleri yapanlara en güzeliyle karşılık verilecek. Hatta ve ziyade ve fazlası da verilecek. Yani Allah'ın ikramı siz bir yaparsanız en az ondur. En'am suresinin 160. ayetinde belirtildiği gibi. Ve fazlası sizin yaptığınız amellerin kalitesine, iyi niyetinize, salih amelin şeyine göre değişebilir.
Hatta sonsuza kadar artabilir.
Evet artabilir. Bir o. Onun haricinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bir de Kehf suresinin 88. ayetinde. Ve emma men amene ve amile saliha. Kim? İnanır. Allah'a güvenir. Salih ameller işlerse felehu cezaenil husna. Ödül olarak en güzeli onundur diyor Allah. Siz ne yaparsanız en güzel surette Cenab-ı Hak bunun karşılığını mutlaka verecek. Mesela bu sadece uhrevi mi? Hayır. Bakın Nahl suresinin 30. ayeti. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki lillezine ehsenu fi hadihi dunya hasene. Bakın bu dünyada iyilik yapan mutlaka iyilik bulur. Bu dünyada da bulur.
Sadece burada da bulur. Değil yani. İyi mesela
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür ahirette ne var? Hayrun. Daha da her şeyin daha iyisi var bu tarafta. Ama burada da mutlaka iyilik ve güzellik var.
Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşatılmadı. Medine'ye gitti de kâreden kim oldu? Mekkeliler mi o mu?
Resulullah tabii.
Bir müddet sonra Mekke'yi de aldı eline. Evet. Ne oldu?
Yani hem
hiç kimse hayal edebilir mi? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kişi doğuyor, annesi yok, babası annesi küçük yaşta ölmüş, babası yok. Dedesinin yanında büyümüş. Öyle. Yani bir siyasi bir maddi zenginlik yok, siyasi bir zenginlik yok, hiçbir şey yok. Ve toplum da onu dışlıyor Allah'ın dinine çağırdığı için. Ve Mekke'den de gitmek zorunda, evini, barkını, her şeyini bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Bugün herhangi bir kişi böyle bir şahsın başarılı olabileceğini hayal eder mi? Ama Allah'a güvendim mi, o yeter. Şimdi bak bundan sonra Allah-u Teala, işte mesela işte ne oldu o şeyler, Mekkelilerin yaptığı ve de Medine'deki Yahudilerin yaptığı ne oldu? Bir köpük gibi oldu, kayboldu, gittiler. Hiçbir şey kalmadı onlardan. Evet, Allah-u Teala bu ayetin devamında, yani 18. ayetin devamında şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah'a olumlu cevap vermeyenler, yani Allah'ın çağrısına kulak asmayanlar var ya, yani tamam evet ama falan filan böyle şey yapanlar var. Yani tam doğru bir, tam bir cevap verecektin. Kendi kafana göre değil. Allah ne istiyorsa o. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ Yani öyle bir gün gelecek ki yeryüzündekinin tamamı ne var ne yok onun olsa, bir o kadar daha olsa لَفْتَدَوْ بِهِ Onlar kesinlikle onu fidye olarak verirler. Niye? Kendi canlarını kurtarabilmek için. O kadar büyük bir sıkıntıya, o kadar büyük bir baskıya, baskıyla karşılaşırlar ki mutlaka onu isterler. اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ İşte onların hak ettiği kötü bir hesap. Kötü bir hesap verecekler. Yani Allah'ın yanında kendilerini savunacak hiçbir şeyler kalmayacak ki. Yani her şey kayıtlı olacak. Ben bunu yaptım demeleri de mümkün değil. İnkar etme şansları da yok ve artık tevbe etmelerinin de imkanı yok. Kurtuluş yok artık. وَمَأْوَاهُمْ cehennem Onların kalıp duracakları yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمِحَاتِ O ne kötü kalma yeridir. Ne kötü yerdir orası. Evet, bununla ilgili de herhalde okuyacağın ayetler var.
Evet, bu 18. ayeti örneklendiren, açıklayan bir ayet. Maide suresinin 36. ayeti var. Rablerinin çağrısına olumlu karşılık vermeyenler kimler? Onları anlatıyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki orada. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bakın işte kafirler, yani Rablerinin emirlerini, yasaklarını göz ardı edenler, görmezlikten gelenler. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde bulunan her ne varsa, tamamı onların olsa, وَمِثْلَهُ مَعَهُ Ve bir o kadar daha onların olsa, لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü, bakın kıyamet gününün azabından kurtulmak için, o gün görecekleri azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak vermeyi teklif etseler ve verseler. Maide suresi 36. Ma tukub bile minhum. Bu onlardan asla kabul edilmez diyor Allah. Böyle bir şey yok. Bitti artık. Ve lehum azabun elim. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır diyor. Zümer suresinin 47. ayeti. 39. sure 47. ayette de benzer bir ifade var. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor diyor ki وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bakın bu sefer hani zalimlik yapan, yani Allah'ın dediğinin tersini yapan, olanı olması gerektiği gibi değil, başka şekilde yapanlar var ya. مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani yeryüzündeki her şey ve onunla birlikte bir o kadarı daha o yanlış yapmış kimselerin olsa kıyamet gününde o kötü azaptan kurtulmak için kesinlikle hepsini verirlerdi diyor. verirler ama hiçbir şekilde bu onlardan kabul edilmez. Neyi verirler peki? Bakın diyor ki Allah Teala. Bu suçlular birbirlerine gösterilirler. Ma'arij suresinin 11. ayetinden itibaren. Yeveddül mücrimu. O gün o suçlu olan o insanlar var ya. Lev yeftedi min azabi yevmi izin. O günün azabından kurtulmak için bi benihi, çocuklarımı versem de kurtulsam diyecek öbür tarafta. Yani bırak yeryüzünde olanı, şunu bunu falan diyecek. Ya Rabbi, çocuklarımı al, beni bırak. Ve sahibetihi, karısını. Ve ehihi, veya kardeşini. Ve fasiletihi leti tu'vihi. Hani dünyada hep en ufak bir şey olduğunda kendisine sığındığı o işte akrabası, aşireti, milleti, şusu busu. Ve men fil ardı cemiyan, ve yeryüzünde olan herkesi. Sümme yunci, der ki ya Rabbi onları yak, beni yakma. Onları al, beni alma diyesi gelir ama kella diyor Allah. Bunların hiçbiri olmayacak öbür tarafta. Hepsi boş. Sen yaptın, sen yanacaksın. Niye senin yanına çocuğun yansın ya? Niye senin yerine çocuk, karın, çoluğun, çocuğun yanacak? Sen yaptıysan sen yanacaksın. Buna demek ki bu şekilde kafirlik edenlerin hazır olması lazım.
O senin son cümlenden hareketle sen yaptıysan, evet, sen yanacaksın. Peki kafir kim? Az önce sen, evet, okuduğun Ali İmran 91. ayetten bir önceki ayete bakalım. Diyor ki Allah-u Teala innellezîne keferû ba'de imâni.
Evet.
İnandıktan sonra kafir. Zaten kafir örten. Olmayan şey örtülemez. Önce inanacak, görecek. Ha, çok doğru. İşte mesela bugün hocalara anlatıyoruz ayetleri falan. Ses çıkaramadıkları için sırtlarını dönüp kaçıyor. Hatta yanımıza da gelmiyorlar artık. Yani yıllardır bizimle birlikte olmayı asla istemiyorlar. Bu ne olmuş oluyor? Evet doğru ama diyorlar. Ya işte falan. İşte o ne? Keferu ba'de imanihim oluyor.
Sonra?
Sümmezdâdü kufran. Sonra kafirliklerini artırıyorlar. Yani tevbe etmiyorlar. Hep o yolda gidiyorlar. Ölene kadar öyle. Len tukbele tevbetum. İşte bunların tevbesi asla kabul edilmeyecektir. Ve ulaike humud dâllûn. İşte sapıtmış olan bunlar. Yani inandıktan sonra kafir olup ömür boyu kafirliği devam ettiren ve geri dönmeyenler. Ama inşallah şu anda hayatta olanların önlerinde geri dönmeleri için fırsat var. Geri dönerler diye ümit ediyoruz. Evet. İşte Allah-u Teala burada لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابِ الْرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Rablerine olumlu cevap verenler için en güzel karşılık vardır. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُ لَهُ. Ama ona olumlu cevap vermeyenler için لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ. Yani tüm yeryüzünde olanlar bir o kadar da kendilerine olsa kesinlikle onu fidye olarak verip kendilerini kurtarmaya çalışırlardı. اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ. Onların hakkı kötü hesap vermektir. Ve مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمِهَادِ. Kalacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü kalma yeridir. Ve son ayeti okuyorum. اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Sana Rabbinden indirilmiş olanın, işte az önce okuduk birçok ayetler değil mi? Mesela işte çocukların evlendirilmesi, kızların evlendirilmesi, erkeklerde şuraya böyle bir takım şeyler yapılmış olan bir sürü şeyler, tahrifler var. Ayetlere karşı yapılmış çok ciddi şeyler var, mücadeleler var, yok üstünü örtmeler var. اَفَمَنْ يَعْلَمْ اَنَّا مَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ. Rabbinden sana indirilenin tümüyle gerçek olduğunu bilen, kemen huve ama, kör olan gibi olur mu? Ya bu da bir örnek yani. O şey gibi, şey yapmış olan, üzerlerine, şey üzerindeki köpükler gibi yani. Selin üstündeki köpükler gibi. Bunlar da körlük ediyorlar. Bütün gerçekleri görüyor, öbürsü böyle sırtını dönüyor. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Sadece ulul elbab. Yani duruşunu bozmayanlar. Şartlar ne olursa olsun doğru davrananlar ve kendilerini doğruya odaklanmış olanlar dışındaki şey yapmaz. Allah-u Teala cümlemizi bu üllelbaptan eylesin. Kendi rızası için elinden gelen her şeyi canı gönlünden yapan ve onun rızasından başka herhangi bir şey beklemeyen, her şeyi ondan bekleyen ve ona tam güvenen kullarından olmayı cümlemize nasip etsin. Allah yardımcımız olsun. Var mı söyleyeceğin? Tamam. Peki.